Ayrım 30.
Ama insanın bu yeteneği ancak kuru akılcılıktan sıyrılıp sezginin, intuition, öne çıkarılmasıyla, hatta sezgiye teslim olmakla ortaya çıkar. Bu fikir modernist romanda gerek kişileştirmede, gerekse zaman kurgulamasında önemli yeniliklere esin kaynağı olmuştur. Kişileştirmeler artık belirleyici kişilik özelliklerine göre değil, benliklerin akışkanlık ve değişkenliklerine göre kurulur. Zaman da modernist romanın vurguladığı yeni bilince göre temsil edilir. Yaşanan zaman yani an, ancak anımsanan zamanla bir köprü oluşturduğu için önemlidir. Çaya batırılmış bir madlen, eğer kişiyi geçmişin gömülü esrarına taşıyabiliyorsa, yaşanılan anın gerçekliği kanıtlanmış olur. Çünkü modernist romanın kişilik anlayışında insanın gerçek benliğini istençle anımsanmış bir geçmişte bulmasına olanak yoktur. Bu benlik ancak istenç dışı belleğin yardımıyla belirir. Buradaki vurgu, Bildungsroman'ın geleceğe dönük vurgusu değildir. Kurgunun zaman tünelinde gelecek değil geçmiş, geleceğin umut ya da olanakları değil geçmişin deşilmesi önemlidir. Böyle olunca Orlando'daki gibi anlatı zamanı bir tek güne, hatta bir tek saate inebilir. Bir saatlik süre bir kez insan ruhunun tuhaf dokusunda yuvalandığında 50 hatta 100 misli uzayabilir. Öte yandan zihnin saatinde bir saat bir saniye gibi de temsil edilebilir. Saatin zamanı ile zihnin zamanı arasındaki bu olağanüstü uyuşmazlık gerektiğinden çok daha az biliniyor ve daha çok incelenmeye muhtaç. Dipnot: Wolf, Orlando, Londra, 1928, sayfa 69. Ve gene Orlando'dan. Bellek bir terzidir, hem de kaprisli bir terzi. İğnesini bir içeri bir dışarı, bir aşağı bir yukarı, bir oraya bir buraya götürür. Bir sonra ne geleceğini, o gelenin neyin izleyeceğini bilemeyiz. Böylece dünyanın en olağan davranışı gibi görünen bir şey, örneğin masaya oturup mürekkep hokkasını önüne çekmek, bir anda binlerce tuhaf, birbiriyle ilgisiz parçayı harekete geçirebilir. En önemsiz gibi görünen davranışlarımız, kanat çırpınışları ve titreyişlerine, yükselen ve yok olan ışıklara dönüşebilir. Dipnot: Wolf, Orlando, sayfa 55. Modernizmin bir temel paradoksu da eski ile ilişkisinde gizlidir. Romantizmden devralıp geliştirdiği yitik zaman saplantısı, örneğin Eliot'un gelenekçiliği, Freud'un erken çocukluk evrelerinde kişiliğin tümünü araması, Jung'un arketipçi, uygarlık öncesi toplu bilinçaltı gibi kavramlarla insanı yeniden keşfetmeye yönelmesi, modernist yazının zamanı anlama ve anlatma biçimini geçmişe yönlendirmiştir. Modernistler asla kendi zaman ve toplumlarının sorunlarına ilgisiz yazarlar değillerdi. Tersine, onlar asrın sonu marazının kurbanı olduklarının bilincinde, toplumlarını pençesine alan hastalıkların farkında, son derece duyarlı, irdeleyici yazarlardı. En yakındıkları da zamanın esiri olmuş bir uygarlığın, insanlık, idealizm gibi zaman dışı kavramlardan giderek yoksunlaşıyor olmasıydı. Modernistlerin paradoksu şuydu: geçmişin bir uzantısı olarak geçen anı çeşitli anlatı teknikleriyle yakalamaya çalışırken, iç monolog, bilinç akışı, dolaylı serbest aktarım gibi, bu ana duydukları kuşku ve güvensizliğin de son derece büyük olması. Bir anlamda onlar 20. yüzyılın Don Kişotlarıydılar. Şu farkla ki, Don Kişot yitik bir zamanı tek başına geri getirebileceğini iddia ederek, yeni metinler üretirken, modernistler eski metinleri kendi yaşadıkları çağın mitten yoksunluğunu sergilemek için ironik bir biçimde kullandılar. Çünkü onlar için yaşadıkları dünya, yaşayan ölülerin doldurduğu bir çorak ülkeydi. Ama gene de bu çorak ülkede insana ilişkin bir gerçekliğin saklı olduğuna ve eğer insanı insana yabancılaştıran etkenlerden, saat gibi, makine gibi, para gibi, kurtulunabilirse bu gerçekliğe sanat yoluyla ulaşılacağına inanıyorlardı. Modernistler miti, sanatın kullanabileceği araçlardan biri olarak görüyorlardı. İnsanlığın ortak bilinç altında mutlaka yitirdiği özün ve zamanın üzerine örttüğü ama yok edemediği gerçekliğin saklı olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden çağdaş öykülerini mitolojik parodilerle anlattılar ki, bu mitolojik kodlar çözüldüğü zaman insanın özüne ya da gerçeğine ilişkin doğrular ortaya çıksın. Onları en çok cezbeden gerçeklikse, insanın doğasında olan ama uygarlığın bastırdığı akıl dışıydı. Kimi Lawrence gibi Nietzsche'yi izleyerek bu akıl dışına metiyeler yazdı, kimi ise Conrad gibi bunu uygarlığın bastırdığı ama bir tehlike olmaktan çıkaramadığı, hatta belki bastırdığı için daha da tehlikeli hale getirdiği bir özellik olarak gördü. İçimizdeki kurtsu yatsıyan biz okurlar, onu ancak Conrad anlatısında karşılaşacağımız cehennem ve şeytan imgelerini çözerek ortaya çıkarabilirdik. Bunun için de bambaşka bir zamana gitmemiz, hatta zamandan tümüyle kurtulmamız gerekebilirdi. Conrad'ın Heart of Darkness'i, karanlığın yüreği, bu anlamda bir zamandan kurtuluş öyküsüdür. Bu zamandan kurtuluş, Marlowe'un kurtsa doğru yolculuğunun Afrika ormanlarının derinliğinde simgesel bir boyut kazanmasıyla başlar. O ırmak boyunca ilerlemek, arasından bitkilerin coştuğu, büyük ağaçların egemen olduğu dünyanın ilk günlerine yolculuk gibiydi. Su yolu upuzun, bomboş, gölgeli ırmakların karanlığına uzanıyordu. Genişleyen ırmak bir sürü adacığın arasına akıyordu. O ırmağın üzerinde insan yolunu bir çölde yitirir gibi yitiriyor, geniş yerlerini ararken sığlara bindiriyor, sonunda büyülendiğini, bir zamanlar bir yerlerde, uzaklarda, belki başka bir yaşamda bildiği her şeyden temelli koptuğunu sanıyordu. Bazen kişinin kendisine harcayacak tek saniyesi olmadığı zamanlardaki gibi, insanın geçmişi dönüyordu geri ama suyun, sessizliğin oluşturduğu bu tuhaf dünyanın baş döndürücü gerçekleri arasında hayretle anılan, huzursuz, gürültülü düş olarak geri dönüyordu. Dipnot: Joseph Conrad, Heart of Darkness, Londra, 1983, sayfa 66. Bu yapıtın sayfa referans sayıları bundan böyle metnin içinde verilecektir. Burada kurgusal zaman Marlowe'un Eldorado şirketinden ayrılıp Kurtz'un daha derinlerdeki istasyonuna doğru ilerlemesini izler. Ama nehirde ilerlerken özellikle gerçeküstü izlenimci bir atmosferin betimlendiği ormanda zaman takvim ya da saat zamanı olmaktan çıkar ve düşsel zamana dönüşür. Bu düşsel zaman insanın en ilkel yaşamına ait bilinç dışı anıları çağrıştırır. İnsanın gerçeği buralarda bir yerlerde gizlidir ama o anın gerektirdiği işler bu gerçekle yüzleşmekten korur kişiyi. Bu işler Marlowe'un nehir üzerinde ilerlerken yapmak zorunda olduğu işlerdir. Ama sessizlik içinde sakladığı gerçeklikle onu izler. Tıpkı farkında olalım ya da olmayalım, hepimizin günlük uygar yaşamda sürekli yinelediğimiz gündelik işleri aynı değişmez gerçekliğin izlediği gibi. Sonra gene kitabın başındaki zaman dilimine, Nelly'nin güvertesine döneriz. Marlowe'u dinleyen denizcilerden biri onun sıradan hayatları, taklası 25'e sürdürülen ip cambazlarının hayatına benzetmesine tepki gösterir ve onu "Doğru konuş Marlowe" diye uyarır. Günlük yaşamın küçümsenmesine tepki duyacak sıradan okurla özdeşleşen bu denizci, bir anda anlatıyı mitik zamandan okurun zamanına taşır. Çünkü bu noktada sıradan yaşamların küçümsenmesi söz konusudur ve okuru bekleyen bir karar anı vardır. Marlowe'la mı yoksa alıngan denizciyle mi özdeşleşecektir? Heart of Darkness'in birçok zaman katmanını kapsadığı ve ileriye atıflarla sürdürüldüğü yerlerden bir diğeri de Marlowe'un Fresleven'in öyküsünü anlattığı yerdir. Marlowe istediği işi almıştır. Bunu Selefi Kaptan Fresleven'in yerliler tarafından öldürülmüş olmasına borçludur. Sonradan oraya vardığı zaman bu trajik olayın nedenini öğrendiğini ekler sözlerine. Fresleven iki tavuk uğruna çıkardığı bir kavgada öldürülmüştür. Fresleven olayının aktarılmasında dört zaman katmanını bir arada buluruz. Öykünün anlatılma anı, Nelly'nin güvertesindeki zaman, öykünün kronolojisi, Marlowe'un Kongo'ya gitme olanaklarını araştırmaya başlaması ve bunu izleyen olaylar, bu iki olaydan da önce olmuş bir şey, Fresleven'in öldürülmesi ve bu iki olaydan sonra olacak bir şey, Marlowe'un Fresleven'in neden öldürüldüğünü öğrenmesi. Gerard Jeunet'in modernist anlatının özelliği olarak tanımladığı prolepsis, geleceğe atıflar ve analepsis, geçmişe atıflarla ilerleyen anlatı tekniğinin tipik örneklerinden biridir bu. Heart of Darkness'in çok kuvvetli bir anti-emperyalist mesajı olduğuna kuşku yoktur. Kongo'da batılı uygar adamın sürdürdüğü yağmayı, çağdaş uygarlığın geldiği açgözlü nokta olarak lanetleyen bir mesajdır bu. Onlar fatihtiler ve bunun için gereken yalnızca kaba kuvvettir. Sahip olmakla övünülecek bir şey de değildir bu. Çünkü senin gücün başkalarının güçsüzlüğünden doğan bir kazadır yalnızca. 31. Bu yergide de mitolojik imgeler kullanır Conrad. Beyaz adam Kongo'yu cehenneme çevirmiştir ve bu cehennem Dante'den alınmış cehennem imgeleriyle çağrıştırılır. Yağmacılar küçük, aşağılık şeytancıklardır. Öylesine birbirinin kuyusunu kazma, dedikodu, arkadan vurma ve kıskançlıkla donanmışlardır ki, Eldorado şirketinin genel müdürü yemek masasında kim başa yakın oturacak diye kavga çıkmaması için yuvarlak bir masa yaptırmıştır. Yuvarlak masa elbette Kral Arthur ve şövalyelerine ironik bir göndermedir. Çünkü bu sömürgecilerin Kral Arthur'un yürekli şövalyeleriyle yakından uzaktan ilgileri yoktur. Onlar bu Eldorado'da ki zenginliğin hiçe sayıldığı Voltaire Eldorado'suna da terstir. Biraz altın ve fil dişi uğruna yalnızca cinayet işlemektedir. Fil dişi sözcüğü havada yankılanıyordu, fısıldanıyordu. İç çekişleriyle terennüm ediliyordu. Bu sözcükle dua ettiklerini düşünebilirdiniz. 52. Conrad'ın mesajı politik eleştirinin de ötesine geçer. Bugün Kongo'da, yarın başka bir yerde uygar adamın işlediği cinayetler, onun vahşi ve açgözlü doğasının işlettiği cinayetlerdir. Batı uygarlığı bu güç tutkusunun yerine başka hiçbir şey koyamamış, yalnızca bu tutkuyu değişik biçimlerde meşrulaştırmış bir uygarlıktır. Batılı akıl, rasyonalize eden, yalancı bir akıldır ve karanlığın ilkel içgüdülerinin her fırsatta doyurulmasının kılıfını hazırlamaktan başka bir işlevi olmamıştır. Vahşi doğa onun başını okşamıştı ve heyhat onu yok etmişti. Onu ele geçirmiş, sevmiş, kucaklamış, damarlarına sızmış, etini tüketmiş ve ruhunu şeytanın akla hayale sığmaz törenleriyle mühürlemişti. O, vahşi doğanın şımarık gözde çocuğu olmuştu. 84. Marlowe'un Kurtz'a yaptığı yolculuğun anlamı da buradadır. O, Kurtz'un gerçeğini keşfederken, üzerinden zamanın örtüsü sıyrılmış bir gerçeğe yolculuk yapmıştır aslında. Kurtz'un gerçeği, hem Marlowe'un hem de uygar geçinen tüm insanlığın gerçeğidir. Bu anlamda Kurtz ve Marlowe birbirinin ikizi ya da çiftilidir. Çiftillik ya da ikizlik modernistlerin benimsediği bir motiftir. Çünkü modernist yazarların zaman kullanımlarında bu motif bilinçaltı zamanının, daha doğrusu zamansızlığın yansıtıcısıdır. Kurtz zaman ötesi ilkel ayinlere katılarak, uygarlığın sözüm ona yasakladığı ama ancak bastırabildiği egemenlik arzularını tatmin eden bir adamdır. Dizginlenemez güç tutkusunu sonuna kadar yaşamış, delirerek ölmek pahasına karanlık yüreğine bakmıştır. son sözleri olan dehşet, dehşet, orada gördüğü dizginlenemez arzuların uyandırdığı dehşettir. Karanlığın yüreğine yaptığı yolculukta onu tanıyan ve son sözlerini duyan Marlowe da bir anlamda onun sayesinde insan ruhunun karanlık köşelerine nüfuz edebilmiştir. Bir ruhtu o. Bir ruhla savaşmış birisi varsa bu dünyada o da benim. Bir deliyle tartışmıyordum üstelik. İster inanın ister inanmayın, kafasının içi pırıl pırıldı. Korkunç bir biçimde kendinde yoğunlaştırmıştı düşüncelerini, doğru, ama pırıl pırıldı gene de. Ormanın içinde tek başınayken kendi içine bakmış ve çıldırmıştı. Günahlarımın cezası olacak, aynı içine bakma işkencesinden benim de geçmem gerekiyormuş. Ustalıkla söylenmiş hiçbir söz, onun o son içten haykırışı kadar yıkamazdı kişinin insanlığa olan inancını. 103. Kurtz gömülürken Marlowe neredeyse kendinin de gömüldüğünü hisseder. Gene de Avrupa'ya, uygarlığa döner. Yaşadıklarını anlatmak ve uygar zamanın ardında gizli ilkel zamanların insan ruhundaki gizini sergilemek için. Ama gördüğünüz gibi hemen orada katılmadım Kurtz'a. Hayır, Karabasan'ı sonuna dek görmek ve Kurtz'a olan bağlılığımı gösterebilmek için kaldım. Alın yazısı, benim alın yazım. Tuhaftı yaşam, acımasız mantığın boş bir amaca yönelik gizemli düzeni. Yaşamdan umulacak tek şey, insanın biraz kendini öğrenmesi, o da geç gelir hep, ve sönmek bilmeyen bir yoğun pişmanlık. Ölümle dövüştüm ben. Düşünebileceğiniz en can sıkıcı karşılaşmadır bu. Elle tutulmaz bir pusun içinde yer alır, ayağınızın altında hiçbir şey yoktur. Bilgiçliğin son aşaması buysa eğer, yaşam sandığımızdan da gizemli bir bilmecedir demek. 103. Dili kronolojik anlatıya tutsaklığından kurtarıp bir sözcük ya da ifadeyle birkaç zamanı birden yakalamak iddiasındaki en ünlü modernist yazar kuşkusuz James Joyce, yapıtsa Ulysses'tir. Joyce bu yapıtında mitik zamanla güncel zaman arasındaki gerilimi vurgulamanın ötesine geçerek, Lessing'in plastik sanatlarla dili kullanan sanatlar arasında yaptığı ayrımı da ortadan kaldırmayı amaçlamış, bir tümcede birden fazla zamanı temsil etmeyi denemiştir. Önce bu ayrımı Proteus bölümünde sorunsallaştırmış, sonra da bu ayrımın nasıl aşılabileceğini gösterdiği bölümleri yazmıştır. Homeros'un Odiseyası'nda Proteus bölümü, Menelaus'un Telemakos'a sürekli şekil değiştiren, ele avuca gelmez deniz tanrısı Proteus'u nasıl sabitleştirip soru sormayı başarabileceğini anlattığı yerdir. Ulysses de bu bölüme tekabül eden olayda ise Stephen Dedalus'un boğuştuğu Proteus, yaratıcılığın tutulamaz biçimidir. Bir yazar adayı olarak Stephen Dedalus, yazıyla yakalayacağı bilinç katmanlarının diğer bir deyişle zaman katmanlarının peşindedir. Ineluctable Modality of the Visible. Dipnot. Joyce, Ulysses, sayfa 42. İbareyi yukarıda, görünenin kaçınılmaz devinimi olarak anmıştım. Ayrıca bakınız Erkmen, çeviren, Ulysses, sayfa 67. Görülebilenin kaçınılmaz kipliği. Aşağıda alıntılayıp tartıştığım bölüm İngilizce baskıda, sayfa 254'ten 56'dadır. Ulysses'ten alıntıları kasıtlı olarak çevirmeden bıraktım. Çünkü aşağıdaki tartışmanın anlamlı olabilmesi için Joyce'un cümlelerinde yarattığı ses düzeninin duyulması gerekiyor. Görünen biçimlerin yadsınılmaz varlığını algılamak üzere Sandy Mount kumsalında dolaşan Stephen Dedalus için fiziksel dünyanın gerçekten var olup olmadığı abes bir tartışmadır. Görülebilen dünyanın sınırları şekillerle çizildiğine göre bu dünyanın gözle algılanması gerekir. Peki ya gözlerini kapatsa ne olacaktır? O zaman algılama seslere bağlı olacaktır. Nitekim demin gördüğü sümük yeşili denizin yerine şimdi botlarının altındaki deniz kabuklarının ezilirken çıkardığı sesleriyle algılamaktadır çevreyi. Bu algılamanın biraz önceki görsel algılamadan farkı, adım adım ilerlemesine bağımlı bir algılama olmasındadır. Her anlık adımımda varım. Minnacık zaman uzamlarının arasından minnacık uzam zamanları. Dipnot: Every short space of time through very short times of space'in Erkmen çevirisi Ulysses sayfa 67 şöyledir. Çok kısa boşluk zamanları arasında çok kısa bir zaman boşluğu. Bu pasajla bağlantılı olarak Joyce'un kör denecek kadar miyop olduğunu anımsayabiliriz. Böyle birbirine eklenen küçük uzam zaman birimleriyle algılamak, Stephen'a Lessing'in yan yana gelen zamanlarla, Nebenyeyindander, birbirini izleyen zamanların, Naheynander, ancak farklı temsil biçimleriyle ifade edilebileceklerine ilişkin, Lacun'da geliştirilmiş olan sanat kuramını anımsatır. Kulakla algılamak gerçekten de ancak birbirini izleyen seslere mahkum olduğu için Lessing'in yaptığı ayrıma uygun düşmektedir. Diyelim ki şu anda bir uçuruma yuvarlansa ve gözleri kapalı olarak uzam zamanda düşse, bu düşüşü ancak süreklilikle, yani birbirini izleyen duyumsamalarla hissedebilir. Ama gözlerini açsa, o zaman seslerle eş zamanlı olarak görselliğin de varoluşunu algılayacaktır. Peki bu ikisi yazıyla nasıl temsil edilebilir? Yazıyla temsil edilen zaman uzam algılaması, görselliğin eş zamanlı algılamalarını da kapsayamaz mı? Anımsadığı dizedeki D-Line the Mayor seslerinin, İki heykeltıraşın ismini çağrıştırması rastlantı değildir. Bunlardan biri sulu boya resimleriyle ünlü ve 20. yüzyıl başında çok popüler bir ressam olan Madeleine Lemaire, diğeri ise Fransız heykeltıraş Philippe Joseph Henri Lemaire'dir. Dipnot: Monsieur Lemaire ile P.H.J. Henri Lemaire referansı için bakınız Don Gifford, Robert J. Seidman yardımıyla Ulysses Annotated, Berkeley, Los Angeles ve Londra 1988-1999 sayfa 46, 3, 21, 22.